Ayrım 50, sayfa 525, bölüm 69, el yazısı. Hovseter'deki sıra dışı evlerden birinin kapısını açan kadının bir güreşçi kadar geniş omuzları ve Harry kadar boyu vardı. Dedektifi süzdü ve insanlara kendini takdim etmek için süre vermeye alışkanlık haline getirdiğinden olsa gerek sabırla bekledi. Evet, Harry Frida Larsen'in sesini telefondaki konuşmadan tanıdı. Oysa gözünde daha zayıf ve narin bir kadın olarak canlanmıştı. "Ben Harry Hall," dedi. "Adresinizi rehberden buldum. Felix evde mi?" Monoton bir sesle satranç oynamaya gitti dedi kadın. Hep verdiği bir cevaba benziyordu. E-posta atın. Onunla yüz yüze konuşmak istiyorum. Konu neydi? Kadın kapının boşluğunu arkası görünmeyecek kadar iyi dolduruyordu. Ve bunu sadece iri gövdesiyle yapmıyordu. Polis merkezinde bir lav parçası bulduk. Onu daha önce gönderdiğimiz örnekle aynı yanardağıma ait olduğunu öğrenmek istemiştim. Harry iki basamak aşağıda elinde küçük taş parçasıyla dikiliyordu. Ama kadın eşikte kıpırdanmadan durmaya devam ediyordu. Felix'le şu an görüşmeniz imkansız dedi. E-posta atın. Kapıyı kapatmak üzere hareketlendi. Neyse, bütün lavlar aynıdır zaten değil mi? Dedi Harry. Kadın tereddüt etti. Harry bekledi. Bir konuda uzman olan kişilerin cahilleri düzeltmeye asla karşı koyamadığını tecrübelerinden biliyordu. Her yanardağın kendine özgü bir lav yapısı vardır dedi kadın. Ama patlamadan patlamaya göre de değişebilir. Taşı analiz ettirmeniz gerek. İçindeki demir size epey bilgi verir. Yüzü ifadesiz, gözleri ilgisizdi. Aslında istediğim, dedi Harry, dünyayı gezerek yanardağları inceleyen insanlara bazı sorular sormak. Sayıları çok olmasa gerek. O yüzden Felix'ten Norveç'te başka hangi uzmanların olduğunu duysam iyi olurdu. Tahmin ettiğinden daha kalabalığız, dedi kadın. Demek siz de onlardan birisiniz. Omuz silkti. İkiniz en son hangi yanardağda bulundunuz? Tanzanya'daki Oldonyo Dengai'de. Yanardağda değil, yakınındaydık, patlıyordu. Magmatik nitrokarbon boşalıyordu. Çıkan lav siyahtı ama havayla reaksiyona girince 2 saat içinde bembeyaz oluyordu, kar gibi. Sesi ve yüzü birden canlanmıştı. Neden konuşmak istemiyor, diye sordu Harry. Kardeşiniz dilsiz mi? Kadının yüzü yeniden asıldı. Sesi o düz ve cansız haline geri döndü. E-posta. Kapı öyle sert kapandı ki tozu Harry'nin gözlerine geldi. Kaja arabayı Maridalsveen'e park etti. Bariyerin üzerinden atladı ve Kadok fabrikasının bulunduğu ormana giden dik yamacı dikkatlice indi. El fenerini açıp çalıların arasından güçlükle ilerledi. Yüzüne çarpmak isteyen kuru dalları savuşturdu. Fabrikayı saran orman hayli sıktı. Gölgeler sessiz kurtlar gibi oradan oraya sıçrıyordu. Öyle ki durduğunda kulak kesilip izlediğinde bile ağaçların gölgeleri birbirlerine karışıyor, neyin ne olduğunu anlamak aynalardan oluşan bir labirentteki gibi zor oluyordu. Korkmuyordu yine de. Kapalı kapılardan ölesiye korkarken karanlıktan korkmaması tuhaftı. Nehrin çağaltısını dinledi. Bir şey mi duymuştu? Orada olmaması gereken bir şeyin sesi. Yürümeye devam etti. Uğultulu bir ağaç gövdesinin altından eğilerek geçti ve tekrar durdu. Durduğu an diğer sesler de kesildi. Kaja derin bir nefes alıp aklından geçeni netleştirdi. Görünmek istemeyen biri gizlice onu takip ediyordu sanki. Kaja dönüp ışığın arkasında durdu. Karanlıktan korkmadığından o kadar demin değildi artık. Işıkta birkaç dalın kıpırdandığını gördü. Değdiği için kıpırdanmış olmalıydı değil mi? Yeniden önüne döndü. Fenerin ışığı koca gözlü, kireç gibi bir suratı aydınlatınca Kaja çığlığı bastı. Feneri yere düşürüp geri çekildi ama karaltı onu kahkahaya benzeyen bir homurtuyla takip etti. Biraz sonra karanlıkta yere eğildi, doğruldu ve bu defa kör eden ışık Kaja'nın yüzünde patladı. Kaja nefesini tuttu. Homurtulu kahkaha kesildi. Bir erkek sesi al dedi ve ışık yön değiştirdi. Neyi? Fenerini dedi ses. Kaja feneri aldı, adamın gözlerini kamaştırmadan görebilmek için ışığı adamın yanına tuttu. Sarı saçları ve sivri bir çenesi vardı. Sen kimsin? Diye sordu. Truus Bernstein, Mikael'in yanında çalışıyorum. Truus Bernstein'i daha önce duymuştu elbette. Mikael'in gölgesi. Sahi Mikael ne diyordu ona? Beavis mı? Ben Kaja Solnes. Doğru. Nereden? Kaja yutkundu ve cümleyi baştan kurdu. Burada ne yapıyorsun? Seninle aynı şeyi dedi adam. Kulak tırmalayan monoton sesiyle. Peki ben burada ne yapıyorum? Beavis o meşhur homurtulu gülüşünü yaptı. Ama cevap vermedi. Kaja'nın önünde kollarını aşağı indirmiş ve hafif açılmış bir halde öylece dikildi. Göz kapaklarından biri altına bir böcek hapsolmuş gibi seyirdi. Kaja iş geçirdi. Benimle aynı şeyi yapıyorsan fabrikaya göz atmaya gelmiş olmalısın dedi. Ortaya çıkarsa diye. Evet, ortaya çıkarsa diye dedi Beavis gözlerini ondan ayırmadan. Çok da imkansız sayılmaz değil mi dedi Kaja. Buranın yandığını bilmiyordur belki. Babam burada çalışırdı dedi Beavis. PSG ürettiğini, PSG öksürdüğünü, baştan aşağı PSG olduğunu söylerdi. Buralarda başka kripostu da var mı? Buraya gelmeni Mikael mi söyledi? Onunla artık görüşmüyorsun değil mi? Hereoğlu'yla görüşüyorsun. Kaja midesinde bir ürperti hissetti. Bunu nereden duymuştu ki bu adam? Mikael önüne geleni anlatıyor muydu yoksa? Konuyu değiştirmek için havas da yoktum dedi. Yok muydum? Yine o homurtulu gülüş duyuldu. İzindeydim, ondan sanırım. Çalışmıyordum, Jussi oradaydı. Evet dedi Kaja sessizce, oradaydı. Ani bir rüzgar esti ve yüzüne gelen daldan kaçmak için başını çevirdi. Onu takip mi etmişti yoksa geldiğinde burada mıydı? Kaja sormak için geri döndüğünde kimse yoktu. Feneri ağaçların arasına tuttu. Gitmişti. Kaja arabasını sokağa park edip bahçe kapısından girdiğinde sarı eve çıkan basamakları tırmandığında saat gecenin ikisiydi. Süslü bir el yazısıyla Hall ailesi yazan boyalı seramiğin üzerindeki zile bastı. Üçüncü çalışında arkasında cılız bir öksürük duyuldu ve döndüğünde Harry'i tabancasını pantolonun astarına geri koyarken gördü. Ses çıkarmadan köşeyi dönerek yanına gelmiş olmalıydı. Ne oldu diye sordu korkmuş bir halde. Sadece bu aralar fazla temkinliyim dedi Harry. Keşke gelmeden önce telefon açsaydım. Gelmese miydim? Harry yanından geçerek merdiveni çıktı ve kapıyı açtı. Kaja onun peşinden eve girdi. Arkasından sarıldı. Sırtına sımsıkı yapıştı ve topuklu ayakkabısıyla kapıyı kapattı. Harry kollarından kurtulup ona döndü. Tam bir şey söyleyecekti ki Kaja öperek susturdu. Karşılık bekleyen iştahlı bir öpücüktü. Soğuk ellerini Harry'nin tişörtünün içine soktu. Az önce yatağın içinden çıkmış ateş gibi sıcak tenine dokundu. Tabancasını pantolonundan çıkarıp holdeki masaya attı. ''Seni istiyorum.'' diye fısıldadı. Kulağını ısırıp elini Harry'nin pantolonuna kaydırdı. Penisi sıcak ve yumuşaktı. ''Kaja, benimle olur musun?'' Bir an küçük bir tereddüt, bariz bir gönülsüzlük hisseder gibi oldu. Diğer kolunu ensesine doladı ve gözlerinin içine baktı. Lütfen. Harry gülümsedi. Sonra tüm kasları gevşedi. Onu öptü. Ama sakıngan bir tavırla. Kaja'nın istemediği kadar sakıngan. Kaja öfkeyle inledi, pantolonun düğmelerini çözdü. Elini oynatmadan penisini sımsıkı tuttu ve avucunda büyüdüğünü hissetti. Harry kahretsin diyerek iç geçirdi ve onu kucakladı. Üst kata taşıdı. Yatak odasının kapısını ayağıyla açıp Kaja'yı yatağa yatırdı, annesinin tarafına. Kaja başını arkaya eğdi, gözlerini kapadı. Üzerindekinin hızlıca en kısa yoldan çıkarılışını hissetti. Harry üzerine yatıp bacaklarını ayırırken teninden yayılan sıcaklığı duydu. Evet, diye düşündü Kaja. Kahretsin. Kaja yanağını ve kulağını Harry'nin göğsüne dayamış kalbinin sesini dinliyordu. Karın altında öleceğini bilerek yatarken ne düşündün, diye fısıldadı. Yaşayacağımı, dedi Harry. Bu kadar mı? Bu kadar. Sevdiklerine kavuşacağını düşünmedin mi hiç? Hayır. Ben düşündüm. Garipti. O kadar korktum ki içimde nadide bir şeyin paramparça olduğunu hissettim. Sonra korkum geçti ve huzurla doldum. Sonra da sen geldin. Beni uyandırdın. Beni kurtardın. Harry sigarayı ona uzattı. Kaja sigaradan bir nefes aldı ve sessizce güldü. Sen bir kahramansın Harry. Madalya verilecek bir kahraman. Kim bilebilirdi ki? Harry başını iki yana salladı. İnan bana tatlım, ben sadece kendimi düşünüyordum. Şömineye varana kadar aklıma bile gelmedin. Olabilir. Ama oraya gittiğinde hala harcayacak çok az oksijenim vardı. Beni oradan çıkarırsan oksijenin iki kat daha hızlı tükeneceğini biliyordum. Ne diyebilirim ki? Demek ki cömert bir adamım. Kaja göğsüne bir tokat attı ve güldü. Tam bir kahraman. Harry sigaradan derin bir nefes çekti. Belki de hayatta kalma içgüdümün zihnimi alt etmesidir sadece. Ne demek istiyorsun? İlk bulduğum kişi çok güçlüydü ve çubuğu zar zor kurtarabildim. O yüzden onun Kokka olduğunu ve yaşadığını tahmin ettim. Dakikalar hatta saniyelerin çok önemli olduğunu bilsem de onu kurtarmak yerine sana ulaşmaya çalıştım. Çünkü sen kıpırdamıyordun. Öldün sandım. Yani belki de farkında olmadan şunu düşündüm. Önce ölü olanı çıkarırsam bu sırada hayatta olan da ölebilirdi. Böylece tüm hava bana kalırdı. Eylemlerine neyin hükmettiğini bilmek zor bir iş. Kaja sustu. Dışarıda bir motosikletin homurtusu yükselip alçaldı. Mart ayında bir motosiklet. Bugün göçmen bir kuş da görmüştü üstelik. Her şey rayından çıkmıştı. Her zaman bu kadar düşünür müsün? Diye sordu. Hayır. Belki de. Bilmiyorum. Harry'e sokuldu. Şu anda ne düşünüyorsun mesela? Bildiği şeyleri nasıl bilebildiğini. Kaja iç çekti. Katilimizin mi? Ve benimle neden oynadığını. Bana neden Tony Like'dan bir parça yolladığını. Kafasının nasıl çalıştığını. Peki bunları nasıl öğreneceksin? Harry sigarayı komodinde söndürdü. Ciğerlerini havayla doldurdu ve uzun bir tıslamayla saldı. Mesele de bu zaten. Ben sadece tek bir biçimde düşünebiliyorum. O yüzden onunla konuşmalıyım. O mu? Beyaz atlı prens de mi? Ona benzeyen biriyle. Uykunun eşine düştüğünde bir rüya gördü Harry. Yukarıdaki bir çiviye bakıyordu. Bir adamın kafasından çıkan çiviye. Yüzü nedense tanıdık geliyordu. Çok kereler, hatta kısa zaman önce gördüğü, aşina olduğu bir resimdi. Ağzındaki garip nesne patlayınca Harry yatakta kıpırdandı. Uyumuştu. Bölüm 70, kör nokta. Harry, sivil giyimli bir gardiyanla hastane koridorunda yürüyordu. İki adım önünde kadın bir doktor vardı. Harry'e ziyaret edeceği kişinin durumunu bildirmiş, onu göreceği şeyi hazırlamıştı. Bir kapıya geldiler. Gardiyan kilidi açtı. İçeride koridor birkaç metre daha devam ediyordu. Sol duvarda üç kapı vardı. Önlerinde üniformalı bir başka gardiyan dikiliyordu şimdi. Gardiyan Harry'nin üzerini ararken doktor uyanık mı diye sordu. Adam başını evet der gibi salladı. Harry'nin ceplerinden çıkan ne varsa masaya koydu. Kapıyı açtı, kenara çekildi. Doktor Harry'e beklemesini işaret ederek gardiyanla odaya girdi. Hemen sonrasında çıktı. En fazla 15 dakika dedi. İyileşiyor ama hala güçsüz. Harry başını oynattı. Derin bir nefes alıp içeri girdi. Kapının ağzına dikildi ve arkasından kapandığını duydu. Perdeleri çekilmiş oda, yatağın başındaki lamba dışında karanlığa gömülüydü. Lambanın ışığı yastığa yaslanmış, yarı dik bir silüetin üzerine düşüyordu. Başı eğikti. Uzun saçları iki yandan aşağı sarkıyordu. Yaklaş Harry. Sesi değişmişti. Yağlanmayan kapı menteşelerinin inlemesi gibiydi daha çok. Yine de Harry o sesi tanıdı. Kanının çekildiğini hissetti. Yatağa yaklaştı ve odaya önceden koymuş olan sandalyeye oturdu. Adam başını kaldırınca Harry'nin nefesi kesildi. Birisi yüzüne sıcak mum dökmüş gibiydi. Mum sertleşerek çok gergin bir maskeye dönüşmüş, alnını ve çenesini geriye doğru çekerken ağzını bir deri bir kemik kalmış bir öbek dokunun ortasındaki küçük, dudaksız bir deliğe çevirmişti. Gülüşü iki kez kısacık hava üflemesinden ibaretti. ''Beni tanıyamadın mı Harry?'' ''Gözlerinden tanıdım.'' dedi Harry. ''Bana yeter, bu sensin.'' ''Bizimkinden haber var mı?'' Sazanı andıran minik ağzı gülümsemeye benzer bir şekle büründü. Rakel'den. Harry bunu bekliyordu. Kendini acıya göğüs geren bir boksör gibi buna hazırlamıştı. Yine de ağzından Rakel'in adı çıkınca yumruklarını sıktı. ''Seninle biri hakkında konuşacağız. Senin gibi olduğunu düşündüğümüz biri.'' ''Benim gibi mi?'' ''Eminim görüntüsü benden daha iyidir.'' Yine o iki üfleme sesi duyuldu. ''Çok garip Harry. Asla görünüşüne önem veren biri olmadım. Bu hastalığın en kötü yanının çekeceğim acı olduğunu sanıyordum. Ama neymiş biliyor musun? Çürümek. Kendini aynada görmek. İçinden çıkan canavara bakmak. Tuvalete yalnız gitmeme izin veriyorlar ama aynalardan kaçıyorum. Ben eskiden güzel bir adamdım. Sana gönderdiklerimi okudun mu? Sadece göz attım. Doktor Daigot kendini yormamam gerektiğini söylüyor. Enfeksiyonlar, iltihaplar, yüksek ateş. Sağlığımla gerçekten ilgileniyor Harry. Yaptıklarımı düşününce epey şaşırtıcı değil mi? Oysa ben daha çok ölmekle ilgileniyorum. Onların en çok kıskandığım kısmı bu. Şey yaptığım insanların. Ama sen buna bir son verdin değil mi Harry? Ölüm senin için çok hafif bir ceza olurdu. Hasta adamın gözlerinde bir şey parladı ve yüzündeki yarıklardan yansıyan soğuk beyaz bir ışık gibi göründü. En azından tarihin sayfalarına adım ve hikayem yazılacak. İnsanlar kardan adamın kim olduğunu okuyacak. Birileri bayrağı devralacak ve fikirlerimi hayata geçirecek. Peki senin neyin var Harry? Hiçbir şey. Tam tersi sahip olduğun az bir şeyi de kaybettin. Doğru dedi Harry, sen kazandın. Orta parmağını özlüyor musun? Şey, tam şu anda özlüyorum. Harry başını kaldırdı ve ona baktı. Gözlerini kaçırmadı. Sazanın ağzı yeniden açıldı. Kahkahası susturuculu bir tabanca gibiydi. En azından espri yeteneğini kaybetmemişsin Harry. Karşılık olarak senden bir şey isteyeceğimi biliyorsun değil mi? Bana kalsa önce iş sonra para derdim ama yine de söyle. Adam zorlanarak komodine uzandı, su bardağını aldı, ağzına götürdü. Harry bardağı tutan eline baktı. Beyaz bir kuş pençesine benziyordu. Adam suyu içtikten sonra bardağı dikkatlice geri koydu ve konuştu. İnlemeyi andıran sesi pili azalmış bir radyo gibiydi artık. Hapishane yönetmeliğinde intihar riskinin ne kadar yüksek olduğundan bahsediliyordur herhalde. O yüzden beni bütün gün atmaca gibi izliyorlar. Buraya gelmeden önce üzerin arandı değil mi? Bana bıçak ya da öyle bir şey getirirsin diye korkuyorlar. Ama ben artık daha fazla çürüdüğümü görmek istemiyorum Harry. Bu kadar yeter. Haksız mıyım? Olmaz dedi. Kabul etmiyorum. Başka bir şey iste. Evet diyerek yalan söyleyebilirdin. Öyle yapmamı tercih mi ederdin? Adam önemsemez bir tavırla elini salladı. Rakel'i görmek istiyorum. Harry tek kaşını kaldırdı. O neden? Ona söylemek istediğim bir şey var. Neymiş? İkimizin arasında bir konu. Harry ayağa kalkarken sandalye gıcırdadı. Öyle bir şey olmayacak. Bekle, otur. Harry oturdu. Adam başını eğdi ve yatak örtüsüyle oynadı. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Diğerleri için pişman değilim. Hepsi kaltaktı. Ama Rakel farklıydı. O farklıydı işte. Sadece bunu söylemek istemiştim. Harry hayretle onu izledi. Ne düşünüyorsun diye sordu kardan adam. Olur de, yalan atman gerekiyorsa da at. Olur dedi Harry yalan söyleyerek. Çok kötü bir yalancısın Harry. Ancak onunla konuşursam sana yardım ederim. İmkansız. Sana neden güveneyim? Çünkü başka şansın yok. Çünkü işi düştüğünde hırsız hırsıza güvenmek zorunda kalır. Öyle mi? Harry'nin yüzünde zoraki bir tebessüm belirdi. Hong Kong'da afyon satın alırken bir dönem Dövü yolundaki Landmark alışveriş merkezinin engelliler tuvaletini kullandım. Önce ben girerdim. En sağdaki kabinin rezervuar kapağının altına bir biberon koyardım. Biraz gezinip sahte saatlere bakardım. Sonra geri dönerdim ve biberonu bıraktığım yerden alırdım. İçinde daima aynı miktarda afyon olurdu. Tam anlamıyla körü körüne güven. Tuvaleti bir dönem kullandığını söyledin. Harry omuz silkti. Günün birinde tuvalet kayboldu. Belki torbacı kazık attı, belki de biri bizi gördü ve parayı ya da malı o aldı. Bu işin hiçbir garantisi yok. Kardan adam düşünceli gözlerle dedektife baktı. Harry koridorda doktorla beraber yürüyordu. Önlerinde de gardiyan vardı. Çok sürmedi dedi doktor. Kısa tuttu dedi Harry. Danışma salonundan çıkarak otoparka gitti. Arabasının kapısını açtı. Anahtarı kontağa sokarken titreyen elini izledi. Sırtını koltuğa yasladığında gömleğinin arkası terden sırılsıklam olmuştu. Kısa tutmuştu gerçekten de. Diyelim ki o da benim gibi Harry. Zaten sana yardım edebilmem için öyle olduğunu varsaymamız gerekiyor. Önce onu buna iten güdüye odaklanalım. Nefret. Alev alev yanan, kor gibi sıcak bir nefret. Bu onu hayatta tutan şey. İçinde kaynayarak onu ısıtan magma. Tıpkı magma gibi nefret de hayatın bir ön koşulu. Bu sayede hiçbir şey buz tutmuyor. Ama içindeki bu sıcaklığın baskısı bir patlamaya sebep oluyor. Ve böylece yıkıcı tarafı açığa çıkıyor. Patlama ne kadar gecikirse şiddeti de o kadar fazla oluyor. Şu anda dolu dizgin ve şiddetli bir patlama yaşadığı açık. Bu da bana sebebi geriye giderek aramamız gerektiğini söylüyor. Çünkü bu bulmacayı çözmemizi sağlayacak şey o nefretle yaptıkları değil, nefretin kaynağı. Yaptıklarımız neden olmadan bir hiçtir. Nefretin büyümesi zaman alır ama sebebi basittir. Belli ki hayatında bir şey oldu. Her şey o tek olayda bitiyor. Ne olduğunu bulursanız onu yakalarsınız. Onca bezletme arasında neden tutup da yanardağı seçmişti? Harry, Barum Hastanesi'ni dik ve rüzgarlı yoldan aşağı sürdü. 8 cinayet. O artık bir kral en tepede. Diğer her şeyin ona itaat ettiği bir evren yarattı. O bir kukla ustası. Hepinizi oynatıyor. Özellikle de seni Harry. Seni neden seçtiğini kestirmek zor. Belki de sadece tesadüftür. Ama şunu bil ki kuklalarını yönettikçe giderek daha fazla heyecan arayacak. Onlarla konuşacak, yakınlık kuracak. Zafer kazandığında bunu alt ettiği insanlarla birlikte kutlamanın tadını çıkaracak. Ama çok iyi kılık değiştirmiş olsa gerek. Dışarıdan bakıldığında kuklacı gibi durmuyor. Hatta kolay yönlendirilen, küçük görülen, böylesi karmaşık bir gösteriyi yönetmesini asla hayal edemeyeceğin ezik biri gibi bile görünebilir. Harry E18'den şehir merkezine gidiyordu. Trafik vardı. Boş olan otobüs şeridine geçti. Ne de olsa polisti. Ve bu durum çok acil, çok çok acildi. Ağzı kurumuş, kafasının içinde köpekler ulumaya başlamıştı. Çok yakınında duruyor Harry. Bundan vazgeçemeyeceğinden adım gibi eminim. Ama kör bir noktadan yaklaşmış sana. Bir şekilde hayatına sızmış ve dikkatin başka yöndeyken güvenini kazanmış. Ya da zayıf olduğunda. Burası onun evi. Komşun, arkadaşın, meslektaşın belki de. Ya da gözünün önündeki birinin hemen arkasında öylece dikiliyor. O kişinin uzantısı olması dışında hakkında hiçbir şey düşünmediğin bir gölgeden ibaret. Gördüğün insanları düşün Harry. Çünkü o orada. O yüzü daha önce gördün. Seninle pek konuşmayabilir. Ama benim gibi ise kendini senden sakınmayabilirdi. Seninle samimiyet kurmuş. Harry arabayı Savoy'un önüne çekti ve bara girdi. Ne alırsınız? Harry gözlerini barmenin arkasındaki cam raflarda dizili şişelerde gezdirdi. Beefeater, Johnny Walker, Bristol Cream, Absolute, Jim Beam. Nefret dolu kızgın bir adam arıyordu. Duygularını dizginlemeyen birini. Taş kalpli birini. Şişeleri tarayan gözleri birden durdu ve geçmişe sıçradı. Ağzı istemsizce açıldı. Bir anlık ilahi bir aydınlama gibiydi. Fakat her şey o aydınlığın içindeydi. Uzaklardan bir ses geldi. Bayım, affedersiniz, efendim. Kararınızı verdiniz mi? Harry yavaşça başını oynattı. Evet dedi. Evet, kararımı verdim. Ayrım sonu sayfa 539.